Ayrım 10, sayfa 131. Sokağa attığı ilk adımda gelirken gördüğü taksi durağının hangi yönde olduğunu anımsamaya çalıştı. Hava serin ve rüzgar gelgitleri. Yüzüne vuran birkaç rüzgar dalgası boyunca hareketsiz kaldıktan sonra mavi gözünün yönüne dönüp yürümeye başladı. Ellerini arkasında birleştirip ağır adımlar attı. Ayak bileklerine görünmez ağırlıklar bağlanmış gibi. Sokakta kimse yoktu. Akşam yemeği saati. Sessiz bir semtti. Park etmiş arabaların markalarının çoğu aynı sınıfa aitti. Orta. Gözlerini apartmanların ikinci katlarına çevirdi. Apartmanların ikinci katları aydınlandı. Yere çekilmiş perdeler ve altlarındaki hayatlar. Asil hiçbir zaman o hayatlardan birini yaşamayacaktı. Bunu biliyor ve bundan garip bir zevk alıyordu. Onlar gibi değildi. Çünkü gözlerinin aydınlığında yemek masasının etrafına toplanmış aile fertlerinden hiçbiri cinayet işlememişti. Oysa Asil Gonca'yı elleriyle boğmuştu. Çünkü önce Stan Smith'lerin ne olduğunu anlayamamış, spor ayakkabı modeli olduğunu öğrendiğinde ise nerede olduklarını bilmediğini söylemişti. Hatta ısrar eden Asil ile alay etmiş ve gülmüştü. Gonca yalan söylemişti. Yıllar önce yüzünü çalan Adidas, Gonca'ya yalan söylettirmişti. Meydandaki masadan kalktıkları an Asil kadını öldürmeye karar vermişti. Toyota ile eve gelmişler ve içeri girmişlerdi. Kadın ağabeyinin çıktığını söylemiş, parayı koyduğunu düşündüğü yatak odasına gitmek üzere Asil'in yanından ayrılmıştı. Bu arada Asil, kadını öldürmekten vazgeçmiş ve ona bir şans daha vermeye kendini ikna etmişti. Elindeki zarfla salona dönen kadın, Asil'in sorusu üzerine meydandaki korkunun benzerini hissetmişti. Gonca, sana son kez soruyorum. Stan Smith'lerim nerede? Konunun yarım saat önce kapandığını ve ayakkabılarını aradığını söyleyen Asil'in şaka yaptığını sanan kadın bu kez durumu ciddiyeti tarafından tokatlanmıştı. Asil'in ani hamlelerine defalarca tanıklık etmiş olduğu için evin kapısıyla arasındaki uzaklığı hesaplamış ve ilk geniş adımını atmıştı. Ancak hesabı yanlış yapmış ve Asil'e yakalanmıştı. Kadın kaçmaya çalışarak Asil'in zihninde ayakkabılarının yerini bildiğine ancak gizlediğine dair yemin etmişti. Gonca'nın en büyük hatası bir çift Stan Smith'in delirtici gücünü küçümsemiş olmasıydı. Boynunu saran parmaklar giderek sertleşen kadın bağırıyor ve kendini savurmaya çalışıyordu. Bilmiyorum Asil, yemin ederim bilmiyorum. İstersen ara, eve ara, bende değiller. Ama nefes almadan yaşamaya yunuslar bile dayanamazken Gonca ne kadar hayatta kalabilirdi? Elindeki zarf düşmüş ve içindeki banknotlara ayaklar izler bırakıyordu. Bir cinayetin ayak izleri. Kadının çırpınması sona erdiğinde elleri boynundan çeken Asil, Gonca'nın hızla yıkılmasını izledi ve bir kural belirdi zihninde. Zihinsel ağırlığı ne olursa olsun her düşen beyin aynı hızda hızlanır. Kuralın benzeri Asil'in annesinin mesleki kitaplarından birinde Galileo imzasıyla yer alıyordu. Ağırlığı ne olursa olsun her düşen cisim aynı hızla hızlanır. Kurşun tüyden hızlı düşer ancak düşme hızlarının hızlanma birimi aynıdır. Kurşun tüyden hızlı düşer çünkü tüyün maruz kaldığı hava direnci yüksektir ancak farklı ağırlıktaki iki kurşun aynı hızda düşer. Ancak Asil bir zamanlar annesinin kitaplarını okuduğunu anımsamıyordu. Kendisini taşıyacak canlı bir beden kalmadığında Gonca'nın başı ve içindeki beyin yer çekimine boyun eğmiş ve Asil'e işlediği cinayeti o an unutturmuştu. Çünkü Asil'in zihni yeni bir kuralla dolmuştu. Üzerine bastığı banknotları fark etti ve hepsini toplayıp zarfa koydu. Zarfla birlikte evden çıkarken Gonca'nın üzerinden geçmesi gerekiyordu. Yerdeki cesede bir mobilyaymış gibi baktı. Gonca'yı öldürmüş olan Asil, geçmişteki milyonlarca Asil gibi artık yoktu. Çünkü Asil, zamanın bir fotoğraf serisine benzeyen anlar zincirinden ibaret olduğunu düşünüyordu. Anlar panolara yapıştırılmış fotoğraflar gibi sabit kalıyor, ancak Asil birinde diğerine geçerek ilerliyordu. İçinde Asil olmayan fotoğrafların değeri yoktu. Tek adımda Gonca'nın üzerinden geçti ve evden çıkan Asil'in fotoğrafı görünmeyen bir makine tarafından çekildi. Ancak Asil'in bütün fotoğrafları gibi bu da fulüydü. Gonca'ya göre zaman çok daha farklıydı. Gelecek planlı bir gösteriydi. Şimdiki zaman geleceğin provasıydı. Bu yüzden büyük müşteriden ve Asil'den abine söz etmemiş ve bütün parayı kendine saklamayı düşünmüştü. Ancak bazen savaşın çıkmasını beklemeyen sabırsızlar tatbikatta bile ölebiliyordu. Mermilerin kuru sıkı olması bir şey değiştirmiyordu. Ölümcül olan namlu ile insan arasındaki uzaklıktı. Gonca, Asil'e fazla yaklaşmış ve bir çift ayakkabı yüzünden boğularak öldürülmüştü. Ama Asil'in ne zaman neye değer vereceğini tahmin etmek olanaksızdı. Diğer insanlar gibi ilkeleri yoktu. Diğer insanlar gibi bir kişiliği yoktu. Diğer insanlar gibi tahmin edilebilir hayata sahip değildi. hangi siyasi partiye oy vereceğinden, hangi yarsırım yöntemine yöneleceğinden kadar her şeyin tahmin etmenin olanağı yoktu. Çünkü hiçbir sosyolojik profile uymuyordu. Ne sabıkalı, ne meslek sahibi, ne de insan. Askerliğini yaptığı Kütahya'da diğer zihinsel sorunu olanlarla aynı koğuşta yatarken bile asker profiline uymuyordu. Çünkü rüyasında ölene kadar orduda kaldığını görüyordu. Ölene kadar düşünmemek için. Çünkü düşünmekten öleceğini biliyordu. Ancak bunu kimse engel olamayacaktı. Ordu bile. Çünkü terhis edildi. Taksiye bindi ve evinin adresini söyledi. Yarım saat sonra odasındaydı. Zarfın içinden çektiği banknotları saymaya çalışıyordu. 0, 1, 2, 9.900 Amerikan doları. Halbuki Gonca saydığında zarfta 10.000 vardı. Kopa'dan haber bekleyen kadının Gonca'dan haber gelmeyince heyecanlanmaya başladığı saatlerde Asil parayla ne yapacağını düşünüyordu. Aradığı düşünceyi buldu ya da düşünce gelip Asil'e çarptı. Yokovar'ın emrinde müzik yaratacaktı. Bunun için insanlarla konuşması gerekiyordu. İşbirliği gerektiren bir yaratıcılık. Onlara zihnindeki müziği anlatmalı ve uygulamalarını sağlamalıydı. Gereksinim duyduğu müzisyenler değil, enstrüman çalabilenlerdi. Kimsenin yaratıcılığına gereksinimi yoktu. Kimsenin düşüncesine gereksinimi yoktu. Asil herkesin yerine düşünen adamdı. Müzik yaratırken de öyle olacaktı. Ancak Asil müzikten ne anlıyordu? Konuşamadığı yıllarda duyduğu sesleri başka seslerle birleştirip aralarındaki oktav benzerliğini bulmaya alışmıştı. Kalın duvarla sessiz evin sokak kapısının gıcırtısı, annesinin şifonyerinin üst çekmecesinin çekilirken çıkardığı sürtünme gürültüsüyle aynı perdedendi. Penceresinden gördüğü ağaç dalları bahar rüzgarıyla ayrı, kış rüzgarıyla ayrı perdeden ses çıkarıyordu. Asil yakın çevresinin bütün seslerine hakimdi. Ancak zaman geçip garip hastalığı ilerlediğinde Asil, nesne ve doğa seslerini kelimelere benzetmeye başladı. Asil'in dönüşü olmayan hastalığının en tehlikeli gelişim aşamalarından biriydi. Çünkü artık sesler gerçeğin bittiği ve Asil'in başladığı bir dünyanın parçalarıydı. Defol diyen bir mutfak dolabı kapağı, aptal diyen bir valiz, sessiz diyen bir bahçe fıskiyesi. Kelimelerin fonetik yapılarını, nesnelerin sürtünmeyle çıkardıkları seslerde bulan Asil, her şeyin kendisiyle konuşmaya başladığına inanmıştı. Çünkü gürültüler ile kelimeler arasındaki fonetik benzerliğin tesadüf eseri olduğunu anlayamamıştı. Belki de değildi ve hiçbirinin üretim aşamasında nereye sürtünecek ya da çarpacaksa hangi kelimeyi söyleyebileceği belirleniyordu. En azından Asil, deli olmadığına inanmak için böyle düşünüyordu. Eşyaların sadece kendisiyle konuştuklarına inanmaktansa herkesle konuştuklarına ancak sadece kendisinin duyduğuna inanmak daha sakinleştiriciydi. Doğa ise nesnelere göre çok daha gevezeydi. Yağmurun her damlası ayrı, bir ağacın her dalı ayrı kelimeleri tekrarlıyordu. Asil doğayı dinlemekten nefret ediyor çünkü dikkatini her verişinde onu geri alamayacak kadar kelimeye gömülmüş oluyordu. Asil'in müziğinin amacı konuşulan nesneler ve doğanın sesini başkalarına duyurmak olacaktı. İnsanların üzerine oturdukları kanepenin ne söylediğini bilmeleri gerekiyordu. Hepsini öğreneceklerdi. Çünkü Asil'in müziğinin enstrümanları bunlardı. Hassas bir ses kaydedicisine, konuşan cansız ve canlıların kelimelerinin listesine ve o kelimelerle kuracağı cümlelere gereksinimi vardı. O gece sesleri düşündü. Anımsadıklarını bir kağıda yazdı. Neyin ne dediğini anımsadıkça listesini uzattı. Yarattığı bir ses sözlüğüydü. Çatal bıçak ve kaşıkların konduğu çekmecelerin hızla çekilince çark kelimesini telaffuz ettiğini yazdığı anda karanlık penceresinde bir kadın belirdi. Sağ el parmağının dizleriyle cama vurdu. Asil elindeki kalemi ve kağıdı bırakıp kadına doğru yürüdü, pencereyi açtı. Özür dilerim, beni tanıdınız mı? Ben Şefika. Asil bu adı daha önce duyduğunu düşündü. Şefika, kocamın öldüğünü biliyorsunuz. Şimdi Koba'da. Onunla mutlaka konuşmam lazım. Asil'in bedeninde akmakta olan bütün sıvılar durdu. Kadınla aralarındaki pencere büyüdü ve bir kapıya dönüştü. Kadının arkasındaki bahçenin yerini geniş bir salon aldı. Gecenin karanlığını salondaki avizenin ışığı yuttu. Asil Gonca'nın sesini duydu. Tabii ki tanıyor. Öyle değil mi Asil? Daha önce de birlikte bir seans gerçekleştirmiştiniz. Asil'in bedeninde akmakta olan bütün sıvıların akıntı yönü değişti. Başını sağa çevirdi. Görmeyi beklediği odasının duvarıydı ama orada değildi. Omzuyla sağa döndü. Yatağı da yoktu. Çalışma masası, sandalyesi, dolabı hiçbir şey yoktu. Zarf da yoktu, para da. Ama Gonca vardı. Oysa Gonca ölmüştü. Bir taksiye binip döndüğü evinde müzik yaratmayı düşünürken buraya nasıl gelmişti? Hangisi gerçekti? Asil'in bedenindeki sıvıların akması gereken doğru yön hangisiydi? Aslında her şeyi Gonca başlatmıştı. Çift renkli gözlere sahip Asil'i bir medyum olarak pazarlayabileceğine karar verdiği günlerde onun garip ve denetlenemez yapısını kendisi ve işi için bir tehdit olarak görmüştü. Arayıp bulamadığı çare kendi başına gelmişti. Bir gün başı ağrıyan Asil'e kendisinin de arada bir kullandığı Geralcin'in 2 adet vermiş ve garip adamın söz dinleyen bir zavallıya dönüştüğüne tanıklık etmişti. Sıradan bir ağrı kesici olan Geralgin, Asil'in üzerindeki kimyevi etkisi içerdiği kodeinden kaynaklanıyordu. Asıl Geralgin'i iyi sindirdiğinde zihninin ortasında geçen bir duvar kendiliğinden örülüyor ve bir tarafta Asil'in beni, diğerinde Asil'in deliliği kalıyordu. Asil'in deliliği ise Gonca'nın işine yarayan bölümdü. Asil'in beni kapalı kaldığı zihinsel bölmede ürettiği düşünceleri gerçekten davranışa dönüştürdüğüne inanıyor, ancak beden Asil'in deliliğinin hakimiyetinde kalıyordu. Tabii ki Gonca böylesi bir zihinsel iç savaşın varlığının farkında değildi. Onun tek bildiği günde aldığı doz geralcin alan bir Asil ne söylenirse yapıyor ve bedensiz varlıklarla iletişime geçiyordu. Tesadüfen keşfettiği bu etkiyi istismar etmekte asla tereddüt etmemiş olan Gonca, 9 ay boyunca Asil'i Geralgine ile beslemişti. Bu yüzden Asil olasılık raporları yazmış ama kimse okumamış, bu yüzden Asil medyumluk hizmetleri vermiş ama anımsayamamıştı. Ancak bu akşam her şey farklıydı. Eski günlerin anısını ve Asil'in korkunç bakışlarından gizlenmek adına ikram ettiği portakal suyu ile içirdiği Geralgine'nin etkisi geçmişti. Çünkü artık Asil'in beni hiç olmadığı kadar güçlüydü. Asil'in beyni zihninin ortasından geçen duvarı delip parçalayacak kadar baskı yapabilecek hacimdeydi. Bu yüzden Asil'in zihnindeki Geralgine duvarı sadece 6 saat dayanabilmişti. Şimdi ise Asil neler olup bittiğini anlamanın peşindeydi. Çünkü Gonca yaşıyor ve Asil'in ancak ilaçsız anlarda takındığı durağan tavrı karşısında tedirgin gözlerle kendisine bakıyordu. Tekrar sordu. Bu kez Asil'in dirseğini hafifçe sıkarak, "Şefika Hanım'ı hatırlıyorsun değil mi?" Neyin gerçek olduğunu anlaması için bir işarete gereksinim duyan Asil, karşısındaki kadının kulağına fısıldadı. "Affedersiniz, bayanınız nerede acaba?" Kadın sahip olduğuna inandığı doğaüstü güçlerinden ötürü olağanüstü bir saygıyla olağan bir korku arasında duygular beslediği Asil'in ani sorusuna kekeleyerek yanıt verdi. "Koridora çıkın, sağdan 2. kapı. Ne de olsa bir iş kadını olan Gonca, durumu denetim altına almak için evde yalnızız değil mi diye sordu. Asil'in uzaklaşan sırtını izleyen kadın Gonca'ya dönüp evet evet merak etmeyin dedi. Buyurun biz şöyle geçelim. Varaklı mobilyalarını doldurmaya çalıştı ancak başaramadı. Sirk çadırı genişliğindeki yüksek tavanlı evin koridorunun tablolara bakarak yürüyen Asil 2. kapının önünde durdu. Tokmağı çevirip kapıyı açtı. İçine adım attığı banyo kalın duvarlı sessiz evdeki anne ve babasının yatak odasının genişliğindeydi. 3 duvarı aynayla kaplı bir yemek salonunu andırıyordu. Adını hak etmek uğruna içinde bulundurması gereken klozet, bide, lavabo ve küvet birer ayrıntı olarak duruyorlardı. Abajura dönüştürülmüş bronz heykellerle aydınlatılan banyoda televizyon, müzik seti ve elektriği nereden buldukları belli olmayan elektronik makineler bulunuyordu. Asil kapıyı kapattığından emin olmak için ardına baktı, kapatmıştı. Sağındaki duvara yaklaşıp bir adım gerisinde durdu. Karşısında duran Asil gerçek görünüyordu. Aynadaki Asil kendisine bakıyor ve neyin gerçek olduğunu anlamanın tek yolunun nereden geçtiğini söylüyordu. Meydandan ayrıldık ve Gonca'nın evine gittik. Ben onu öldürmedim ve eve dönmedim. Sadece konuştuk. Sonra da buraya geldik. İkna tekrarları başlamıştı. Asil'in eski bir yöntemi. Ama bu kez işe yaramıyordu. Gereken başka bir şeydi. İnkar edilemeyecek tek gerçek acıydı. Etini kesip kanını akıtabileceği herhangi bir nesne aramak için çevresine bakındı. Ama banyodaki her şey yumuşaktı. Sanki böyle bir anın geleceği biliniyormuş ve engellenmesi isteniyormuş gibi banyo, köşeleri bile kavisli olan nesnelerle donatılmıştı. Ne bir sivrilik ne de ince bir metal. Çıplak bir melekle göz göze geldi. Çıplak melek bordo kumaşla çevrelenmiş bir ampul 2 küçük eliyle taşıyordu. Asili ilgilendirense ampulün yanıyor olmasıydı. 4 adımda meleğin yanına gitti. Kumaşın üstünden elini uzatıp ampulü tuttu. Avucundan bedenine yayılan yanık acısı o kadar şiddetliydi ki ayak parmaklarının bile alev aldığını hissetti. Kısık sesle ve gıcırdayan dişlerle ona kadar saydı. 0, 1, 2, 11. sayıda telaffuz ettiğinde elini çekti ancak acı dinmedi. Avucu kırmızı ile bordo arasında gidip geliyor, her gelgitte şişip iniyordu. Avucu acıdan nefes alıyordu. Tekrar ona kadar saydı. Gerçeğin ne olduğunu anlamıştı. Ancak zihninin de bu gerçeğe alışması gerekiyordu. Sayması bittiğinde ve kobo yolculuğunun yapılacağı evin banyosunda olduğuna inandığında lavaboya koşup musluğu açtı. Tazikli suyun her damlası avucundaki her noktaya saplanan birer iğneydi. Kansız acının en acımasız tarafı bitmesinin beklendiği bir kan dökülme anının olmayışıydı. Kansız acının en acımasız tarafı ne zaman biteceğinin bilinememesiydi. Asil acıdan terliyordu. Asil'in midesi acıdan bulanıyor ve avucunda kabarmış deri parçaları görüyordu. Ampulün üzerinde avuç derisinden bir parça bırakıp bırakmadığını düşündü. Ama bununla ilgilenemeyecek kadar acı çektiği için derhal unuttu. Elini musluğun altından çektiği anda avucunun en az bir saat daha acıyacağını anladı. Her ne kadar gereksinim duyduğu tek şey bir pansuman olsa da Asil yüzünü tek eliyle yıkayıp puruladıktan sonra banyodan çıktı. Yanmış bir avuç taşıyan elini kumaşa değmeyecek biçimde bükerek pantolonunun cebine soktu ve koridordan geçip salona girdi. Yemek masasının çevresine oturmuş kadınlar Asil'in varlığını fark ettikleri anda sustular ve Asil konuştu. Evet, başlıyoruz. Bu ayrımla geçen yabancı kelimeler. Galileo. G-A-L-I-L-E-O. Geragine. G-E-R-A-L-G-I-N-E.